Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Altıncı şua yalnız iki nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdaki teşehhütte bulunan ettehiyyatü el-mübarakatü es-salavatü et-tayyibatü lillah ile ahirenin iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sair hakikatlerinin beyanı başka vakta talik edilerek bu altıncı şuada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Birinci sual, teşehhüdün mübarek kelimatı, Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükalemesi olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Evet, bunu okuyacağız. Teşehhüd dediğimiz, öyle mi? Her iki rekatta bir, yani tahiyyatın okunacağı kadar oturulan kısım aslında diye ifade ediliyor. Fakat teşehhüdün kelime manası şehadet getirmek demek aslında. Şehadet getirmek. Demek ki o tahiyyatta oturduğumuz kadarki zaman diliminde aslında biz bir şeye şahitlik ediyoruz. Nedir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'taki konuşmalarına, Cenab-ı Hakk'ın onunla olan konuşmasına, Cebrail aleyhisselamın oradaki şehadetine biz de ne yapıyoruz? Şahitlik yapıyoruz. Dolayısıyla namazların akabinde, öyle mi? İki rekat namazın sonunda teşehhüd miktarı oturmak nedir? Farzdır. Bunu özellikle ifade etmiş olan namazın rükünlerinden. İşte teşehhüd miktarı dediğimiz şey o tahiyyatın okunması manası. Namaz da yani İslami bir terim olarak ifade edebilecek olursak yani tahiyyat okunacak kadar oturulan kısma teşehhüd miktarı diye de ifade edilmiş oluyor. O ayrı bir boyut. Şimdi biz tahiyyatta geçen bütün kelimeleri bugün inşallah tek tek burada işlemiş olacağız. Fakat burada bir soru geldi. Soruyu tekrar okumuş olalım. Teşehhüdün mübarek kelimatı, o tahiyyatta geçen bütün kelimeler, Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükalemeleri olduğu halde bu konuşma Allah ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen bir konuşmadır. Onların konuşmaları olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Niye biz namazda nedir? Tahiyyat bölümünde bunu okumuş oluyoruz. Bunlar bizim nazarımıza arz edilecek inşallah. El cevap. Her müminin namazı, bir kere buradan başlıyor. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Ya şuradan mantıken baktığımız zaman, şimdi namaz müminin miracı ise, miracın da nihayeti vardır, doğru mu? Nihayet nedir? O tahiyyata oturmaktır. O oturma esnasında miraca ait olan kelimeler ne olması gerekiyor? Temsilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Cenab-ı Hak arasında olan konuşma olması gerekiyor. Miraç yolculuğunun en nihayetinde olan konuşma, yoksa Miraç'ın diğer bölümlerinde olan konuşma nedir? Değildir yani. Ta Kab-ı Kavseyn makamından Peygamber Efendimiz'in Allah ile olan konuşmasıdır. Yani Miraç'ın nihayetinde olan konuşmalardır. Müminin de namazı onun miracı. O namazın nihayetinde okunacak kelimat ancak olsa olsa en layıkıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kab-ı Kavseyn makamından Allah ile olan konuşmasında geçen kelimeler olabilir. Ve o huzura layık olan kelimeler ise Miraç-ı Ekber'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir. O kutsi sohbette ne yapılmış olacak? Hatıra getirilmiş olacak. Yani bir nevi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ı da orada insanların hayaline, hatırına gelmiş olacak. O tahatturda o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar. Yani ben tahiyyatta okumuş olduğum bu kelimeler aslında sıradan ve basit olan kelimeler değil. Şimdi zaten o kelimeleri açacağız. Bu kelimeler aynı zamanda Miraç'ta Allah ile peygamberi arasında geçen kelimelerdir. Şimdi her bir söze kıymet veren bazı sorular vardır. O soruların cevapları alındıkça söz de o noktada kıymetlenir. 1. Kim söylemiş? 2. Kime söylemiş? 3. Niçin söylemiş? 4. Hangi makamda söylemiş? Bir sözle alakalı bu 4 soru sorulur. Men gale, lima gale, fima gale, ma gale diye 4 soru sorulur yani. Şimdi bakın, kim söylemiş, kime söylemiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş, kime söylemiş? Kainatın Halik'i Allah'a söylemiş. Bakın, yani ikisinin arasında geçen konuşma. Hangi makamda söylemiş? Bütün kainatı temsil etme makamında söylemiş. Niçin söylemiş? Bütün kainatın hediyelerini, tahiyyatlarını, tekbiratlarını, tehlilatlarını takdim etmek için söylemiş. Bakın, bütün bunların hepsi sorular cevaplandırılınca mana ne oldu? Büyüdü ve küllileşti. Sıradan, basit, öylesine bir konuşma değil yani. Havadan, sudan bahseder gibi bir konuşma değil. Rastgele konuşma değil. Dolayısıyla yani bir başbakanla cumhurbaşkanı arasında olan konuşma makamları itibariyle basit alınamaz. Doğru mu? Makamları ciddiyeti gerektiriyor. O konuşmada, o kelimelerde de muhakkak ciddiyet hakimdir yani. Rastgelelik olamaz. Hele hele kainatın Halik'i. Diğer taraftan da onun için yaratılan bir alem var. Benim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onunla onun arasında olan konuşma rastgele, basit ve sıradan bir konuşma olamaz. Dolayısıyla o konuşmanın ulviliği insanın kelimelerine yansıyacak. İnsanın da işte bir müminin namazını eda ederken, tahiyyata oturduğu zaman, ettehiyyatü lillah dediği zaman aslında zihni, fikri nereye gidecektir? Miraca. Miraçtan o konuşmaya, o konuşmadaki ulvilik kendisinin de ifade etmiş olduğu o kelimeyi aslında ne yapacaktır? Ulvileştirecektir. Dolayısıyla insanın, yani bir müminin kılmış olduğu namazdaki yükseklik ve yücelik de aslında bu kelimelerin içerisinde nedir? Gizlidir. Şimdi ifade edecek, bakın geleceğiz inşallah. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir, yükselir ve büyür. Mesela şimdi misallerini tek tek veriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde ettehiyyatü lillah demiş. Bakın, selam yerinde. Ya Rabbi, sana selam getirdim. Konuşmanın ilk kelimesi. İlk kelimesi. Yani Kab-ı Kavseyn makamından Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakk'a olan hitabının ilk kelimesi. Ettehiyyatü lillah. Kelimenin manası, yani bütün hediyeler sana aittir ey Allah'ım demektir yani. Bütün hediyeler. Hediyelerden murat nedir? Maksat nedir? Şimdi açacak onu. Yani izah geliyor. Bütün zihayatların ne kadar yeryüzünde, şu alemde, kainatta hayat sahibi mevcudat ve mahlukat var ise, bunun altını çizelim. Hayat sahibi. Hayata mazhar olan ne varsa, onların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye, hayatlarına ait olan tesbihler ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur. Şimdi bir, bunu bu şekilde ifade etmek var. Bir de bunu takdim etmek var. İfade edersiniz ama takdim etme gücüne nedir? Erişemeyebilirsiniz. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bunu takdim etme gücü ve özelliği de var. Onun için böyle bir seyahat yaptırılıyor. Yani bunu belki bizler sadece söz ile ifade ediyoruz. Ama söz ile ifade etmek ayrı bir şey. Mesela misal olarak diyelim, niye söz ile diyoruz? Her bir hayat sahibinin Allah'a yapmış olduğu tesbihi biz biliyor muyuz? Hayır. Her bir hayat sahibinin. Yani denizin içindeki balıkların, öyle mi? Yeryüzündeki canlıların, hayvanatın, semada uçanların, doğru mu? İnsanların, her bir insanın tek tek Allah'a yapmış oldukları, hayatlarıyla göstermiş oldukları tesbihleri biz hakkıyla bilip idrak edebiliyor muyuz? Hayır. Kendimizinkinden dahi aciziz. İşte bütün mevcudatın ve mahlukatın yapmış olduğu tesbihatı ve tahiyyatı ben sana takdim ediyorum ey Allah'ım derken biz bunu aslında söz olarak ifade ediyoruz. Ya Rabbi nedir idrak ettiğimiz veya edemediğimiz, aslında bunu da koyuyoruz. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'da böyle bir şey yok. Hazreti Peygamber idrak ettiğini ifade ediyor. Bu önemli. Onun için bütün kainat Miraç'ta gezdiriliyor. O gezdirilmenin altında yatan sır bu. Her şey işte biz Miraç dersini ilk yaparken gözüne ve kulağına öyle mi tesadüf eden bütün ayatı Rabbaniye'yi görmüş ve işitmiştir manası buydu işte. Allah gördürüyor ve işittiriyor. Niye? Çünkü o gördüğü, işittiği ne kadar şey varsa onların hepsini Allah'a takdim edecek de ondan. İşte Miraç'ın nihayetinde o gördüğü ve işittiği, idrak olduğu, müdrik olduğu bütün o hayat sahiplerinin tahiyyelerini ne yapıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Miraç'ın nihayetinde Allah'a takdim etmiş oluyor. Tekrar okuyorum. Yani bütün zihayatların, hayat sahiplerinin hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeleri ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi, bakın şimdi Peygamber Efendimiz kendisini ifade ediyor. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. İman o kadar yüksek, o kadar yüce ki burada zerre kadar tereddüt etmiyor. Bakın hiçbir şüpheye girmiyor ve Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Bu tesbihatları Allah'a çok rahat bir şekilde takdim ediyor. Biri bu. Demek ki tahiyyatın manası buymuş. Hayat sahiplerinin hayatlarıyla göstermiş olduğu ibadetler. Bunun altını çizelim. Tesbih, ibadet aynı manaya gelir. İkincisi, evet nasıl ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettehiyyatü kelimesiyle bütün zihayatın hayat sahiplerinin ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Fıtri ibadetlerini niyet etti ve takdim etti. Her bir hayat sahibinin, onu da ifade edelim isterseniz, her bir hayat sahibinin kendisine ait olan fıtri ibadeti, yani yaratılıştan gelen ibadeti Allah'ın o hayat sahibine yüklemiş olduğu vazifedir. O vazifeyi ifa etmekle şuurlu veya şuursuz, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ibadet etmiş olur. Neden? Çünkü o vazifeyi ifa etmekle Allah'ın emrine riayet etmiş oluyor. Allah'ın emrine riayet etmek de ibadet demek, doğru mu? İbadet neydi? Allah'ın emrettiklerini yapmak demekti. Ne gibi? Misal verelim anlaşılsın. Arının bal yapması arının yaratılıştan gelen ibadetidir. Anladınız mı meseleyi? Yani arı kendisine yerleştirilen programı okuyor. Allah'ın ona vahyettiği ve evha rabbuke ilan nahl, değil mi? Allah'ın ona vahyettiği, yüklemiş olduğu programı okuyor ve harekete geçiyor. Bakın hayatı boyunca bu vazifeyi yapıyor. Tavuğun yumurta vermesi onun ibadetidir. Bakın ineğin süt vermesi onun ibadetidir. Veya affedersin bir eşeğin yük götürmesi o da onun ibadetidir. Bunların hepsini tek tek sayabiliriz. Çiçeğin açması onun kendine ait olan ibadettir. Bir buğday tanesinin büyüyüp başak olması o da onun kendine ait olan ibadetidir. Bunların her birisi yaratılıştan gelen ibadetler. Dolayısıyla mevcudat ve mahlukat eğer şuursuz ise yaratılıştan gelen ibadetlerini Allah'a takdim etmekte acizdirler. Çünkü takdim edebilmek için şuurlu mevcut ve mahluk olması gerekiyor. Onun için şuursuz olan her bir mevcudun ve mahlukun kendine ait ve özel olan müekkel bir meleği vardır. O melek onların ibadetlerini Allah'a takdim eder. İnsan sadece kendi ibadetini değil, işte burada okuduğumuz şekliyle bir, insan bizzat kendi ibadetini Allah'a takdim eder. İki, insan alemdeki mevcudat ve mahlukatın idrak ettiği veya idrak etmediği bil kuvve veya bil fiil o ibadetleri de Allah'a takdim etme özelliğine ve hüviyetine sahiptir. Çünkü niye? Bir insan bir ağacın yapmış olduğu tesbihi anlayabilir. Ağaç kendi tesbihini anlamayabilir. Ama insan onu anlar. Bir kedinin yaptığı tesbihleri anlar. Bakın bir sineğin yaptığı tespihleri küre-i arzın, yıldızların, gezegenlerin, güneşin yapmış olduğu tespihleri anlar. İnsanın böyle bir özelliği vardır. İnsandan mağda şuursuz mevcudat ve mahlukat saat gibidir. Saat zamanı gösterir ama ne yaptığının farkında değildir yani. İşte bütün mevcudat da şuursuz olan mevcudat ibadetler yapar ama ne yaptıklarının farkında değillerdir. Arı bal yaptığının farkında değildir. Tavuk yumurta yaptığının farkında değildir. Çünkü niye? Bizim gibi şuurlu bilen mevcudat değildir. Ama Allah'tan gelen bir emirle, bir nedir? His ile, sevki ilahi ile onlar o vazifeye doğru ne yaparlar? Yönelirler. Bunu özellikle ifade edelim. Dolayısıyla fıtri ibadet dedik miydi? Yaratılıştan gelen ibadetler anlaşılır. İnsanın fıtri ibadeti nedir? İnsana takılan özelliklere bakacağız ki fıtri ibadeti anlamış olalım. Mesela insana takılan ne vardır? Akıl. Aklın fıtri ibadeti nedir? Yaratılıştan gelen ibadeti bilmektir. Öyle mi? İnsana takılan ne vardır? Kalp. Kalbin yaratılıştan gelen ibadeti nedir? İman etmektir. Veya muhabbet duygusu, sevmektir. Bunların hepsini tek tek sayabiliriz. Göz nedir? Helallere nazar etmektir. Güzel gör, güzel düşün, ibret al, iyi bak. Bakın bütün bunların hepsi insanın duygularına tek tek şey yapıyor. Bir, duygulara yönelik olan ibadetler var. İki, komple bedenin ibadeti nedir? Bütün ibadetlerin fiil listesi olan namaz. Öyle mi? Bakın, işte bakın oruç ayrı bir ibadet. Bakın iman kalbi olan ibadet. Hac ayrı bir ibadet. Bütün bu ibadetleri bakın zekata baktığınız zaman mali ibadet. Bu ibadetlerle beraber bir de insanın duygularına yüklenen ibadetler vardır. Mesela hayal dediğimiz duygu onun da ibadeti vardır ki alemin misali müşahede etmektir. Bu dünyada gezmek değil sadece. Misal aleminde gezebilmek. Bakın o duygu inkişaf ettirilip açıldı mıydı? İşte veliler duvarın öbür tarafına geçebiliyor. Perdenin öbür tarafına geçebiliyor. Şu alemde başka bir alemi seyredebiliyor. Niye? O duyguları açıldığından dolayı. İşte açıldıkça ne oldu? O duyguların kendine özel ibadetleri de ortaya çıkmış oldu. Şimdi tekrar kaldığımız yerden okuyalım. Öyle de tahiyyatın hülasası olan, bakın bir şeyi özetliyor, bu önemli bir nokta. Özetledikçe en ince noktaya varacak. Bir tahiyyat dedik, bir de tahiyyatın daha özü, yani hayat sahiplerinin daha özü ve özeti olan, yine tahiyyatta kullandığımız kelimelerden bir tanesi, el mübarekat. Şafii olan var mı içimizde? Şafii mesela, evet. Şafiler bu kelimeyi okuyorlar, doğru mu? Tahiyyatta. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyiba. Bu Hanefilerin okuduğu. Fakat Şafilerde dördüncü bir kelime, bak burada üç tane kelime vardı. Dördüncü kelime nedir? El mübarekat. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de en başta ifade ederken onu söyledi. Ettehiyyatu el mübarekatu es salavatu et tayyibatu lillah dedi. Öyle de tahiyyatın hülasası olan el mübarekat kelimesiyle de bütün medarı bereket ve tebrik ve barekallah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş manayla söylüyor. Bakın işi biraz değiştirdi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi takdim ederken genel olarak takdim etmiyor. İşte al bu paket, işte bu paketin içinde ne var çok bilmiyorum, aha sana bir paket getirdim. Böyle değil. Paketin içinde ne var? En ince noktasına kadar onu da ifade ediyor. Hayat sahiplerinin özü ve özeti olan şeyler var. Neler? Yumurtalar. Neler? Çekirdekler. Doğru mu? Bir ağacın özü ve özeti nerede bulunuyor? Çekirdekte. Bakın, bir civcivin özü ve özeti nerede bulunuyor? Yumurtada. İnsanın özü ve özeti nerede bulunuyor? Bakın, sperm hücresinde, yumurta hücresinde. Embriyo da, özü ve özeti orada. Küçücük bir hücre, gözle görünmeyecek kadar. Bütün öz ve özetler hep en küçüklerde başlıyor. Peki soruyorum şimdi, onların da kendine özel ibadetleri var mı yok mu? Ya işte mesela bu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o çekirdeklerin, o yumurtaların, o danelerin, o en küçük hücrelerin dahi yapmış olduğu ibadetleri Allah'a takdim ediyor. İnsanlar demiyor. Ya Rabbi insanların hücrelerinin de ibadetlerini takdim ediyorum. O hücrelerin en başlangıcı olan o bir damla su var ya, o suyun yapmış olduğu ibadeti de sana takdim ediyorum. Bakın iş bir daha da değişti yani. Ta öze ve özete iniyor. Dolayısıyla maddi alemde ibadeti takdim edilmeyen hiçbir şey bırakmıyor. Her bir şeyin ibadetini Allah'a ne yapmış oldu Peygamber Efendimiz? Takdim etmiş oldu. İşte biz de tahiyyatı okurken şu manaları zihnimizde gezdirsek ne olacak biliyor musunuz? Namazımız bir çekirdekten bir ağaca inkılap edecek. Onun için her bir insanın namazının işte hurma ağacının çekirdeğinden meyvesine kadar mertebesi var. Herkes aynı mertebeden namaz kılmıyor. Herkesin o huzurdaki huzu, öyle mi? Haşyet, o okumuş olduğu ayeti kerimelerin manaları, onun dünyasına akseden şeyler, Allah ile olan münasebeti nispetinde onun namazının büyüklüğü ve yüceliği var. Zahirde 5 rekat. Öyle mi? Hakikatte belki bir ömür boyunca elde edilemeyecek bir keyfiyet. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bir defasında 1-2 rekat namaz kılıyor. Öyle mi? O namazı öyle bir keyfiyetle kılıyor ki ondan sonra ne diyor? Keşke diyor ömrümde şöyle 2 rekatlık namaza vasıl olabilsem diyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin kılmış olduğu namazlar sıradan namaz değil aslında. Ama namazın keyfiyeti var. Büyüklüğü var. Demek ki tahiyyat o büyüklüğü ortaya koyan bir mana taşıyor. Ve o mübarekatın hülasası olan, bir daha özetliyor şimdi. El mübarekat kelimesi ne içindi? Daneler içindi, yumurtalar içindi, çekirdekler içindi. Peki onların özü ve özetine, bir daha geriye veya yükseğe çıkıyor. Bakın, hülasası özü ve özeti olan Esselavat. Esselavat. Kelimesiyle de zi hayatın hülasası, bütün hayat sahiplerinin özü ve özeti olan bütün zi ruhun, bakın ruhların, ruh sahiplerinin. Öyle mi? Bizim bir maddi boyutumuz var. Öyle mi? Bir de mana boyutumuz var. Mana boyutumuz aslında nedir bizim? En kıymetli şeyimiz ruhumuz. Gören o, konuşan o, işiten o. Hayat ona takılı. Şu ceset onunla ayakta duruyor. Onunla yürüyor, onunla bakıyor. Bakın, her bir şeyimizin özü ve özeti. Bir de işin enteresan tarafı. Her bir insanın ruhu aynı değil. Her bir insanın ruhu da farklı. Biri diğerinin aynı değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar insan varsa o kadar farklı ruh var. Bütün hayvanlar, ne kadar hayvan varsa o kadar farklı ruh var. Sineklerin hiçbirisinin ruhu biri diğerinin aynı değil. Bakın, mikroorganizmaların hayatı varsa ruhu var, canlı bunlar. Her birisinin hayatı var, her birisinin ruhu var, biri diğerinin aynı değil. Zahirde bakıyorsun benziyor, hamsi. Zahirde bakıyorsun biri diğerinin aynı. Hayır, hiç öyle değil. Her birisinin ruhu diğerinden farklı. Farklı. Cenab-ı Hak her bir insanı, her bir mevcudu, her bir mahluku yeniden halk ediyor. Yani bir fabrikada seri imalat gibi aynı şeyi durmadan üretmiyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla yaratılan mevcudat ve mahlukat, mevsim ve mevsim, bahar ve bahar, yaz ve yaz, ne zaman olursa olsun, asır ve asır ne yapıyor? Yeniden yeniye halk ediyor. Yeniden yeniye ruhlar. Bütün bu ruhların her birisinin kendine ait olan ibadeti var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? O miraç yolculuğunun nihayetinde ruhların da yapmış olduğu ibadetleri ne yaptı? Cenab-ı Hakk'a takdim etti. Biri de bu. Bu hayat sahipleri nedir? Çekirdekler, hücreler, embriyo, onun da özeti olan her bir şeye has ruh. bütün ruhların ibadeti. Sonra bir şey daha geliyor. Ve et-tayyibat kelimesiyle, tayyib kelimesiyle de zîruhun hülasası olan, biraz daha özetliyor şimdi, kamil insanlar. Onların da özü ve özeti nedir? İnsanla bakın, alemde insanların her birisi ruha sahip. Peki insanların özü ve özeti nedir? Kamil insanlardır, doğru mu? Kamil insanlar, hususan peygamberler, 124 bin peygamber, öyle mi? Sahabeler, evliya, asfiya, öyle mi? Muhakkikin, müçtehitler, müceddidler veya daha geniş bir dairede müminler. Mümin ruh, yani iman etmekle kemalatın bir derecesine çıkmış oluyor. Mümin ruh. İman etti miydi? Kemalatın bir derecesine çıkmış oluyor. Kömürden bir kere hemen ayrılıyor. Elmasa dönüşüyor. Elmasın da kendi içinde neyi var? Dereceleri var. Peygamberler o elmasların en safı, en halisi, en temizi. Bakın, onların da ibadetleri takdim edilmesi gerekiyor. Onların ibadetleri daha külli, daha ulvi. Hatta bunun içinde başka ne var? Dayibatın içerisinde ve melaike-i mukarrebin. Mukarreb melekler. Yani Allah'a yakın olan melekler. Arş-ı azamın önünde olan melekler. Öyle mi? Kürsüde olan melekler. Cebrail aleyhisselam gibi, Mikail aleyhisselam gibi, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Dört büyük melek, bir de bunlarla beraber mukarrebler var. Onların da altında ayrıca melekler. İşte insanların havvası olduğu gibi meleklerin de yüksek tabakası. Yoksa her melek aynı seviyede değil. Bakın onlar da farklı. Onların da o özel ibadetlerini Hazreti Peygamber ne yapıyor? O da Allah'a tapıyor. Çünkü niye? Hazreti Peygamber orada bütün kainat namına, inananlar değil, ümmeti değil, insanlar değil, bütün kainat. Kainatta ne varsa. Cebrail aleyhisselamın kendine has olan ibadeti nasıldı? Arş-ı azamın önünde, bir kanadı şartta, bir kanadı kalpta. Şark kalp dedik mi? Dünyanın şarkı kalbi değil. Yanlış anlamışsın. Anlaşılmasın. Dünyanın doğusu batısı değil. Kainatın doğusu batısı. Bakın, böyle azametle Allah'a secde ediyor. Bakın, bu bir ibadeti. Vahiyler, ilhamat, ayrı ibadetler. Dolayısıyla bütün bu ibadetlerde ne yapıyor? Peygamber Efendimiz, meleklerin büyüklerinin, insanların kamillerinin ibadetlerini ne yaptı? Allah'a takdim etti. Okuyorum. Et-tayyibatü kelimesiyle de zîruhun hülasaları, özleri olan kamil insanların ve melaike-i mukarrebinin salavatın hülasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Ey Rabbim! Bir, bütün bu ibadetler sana hastır. İki, bütün bu ibadetleri sana takdim ediyorum. Ezberden değil, net bir şekilde bakın. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hak ile konuşmasının ilk cümlesi burada bitiyor. Burada bitiyor. Cümle neydi? Et-tahiyyatu el-mübarekatu es-salavatu et-tayyibatu lillah. Peygamber Efendimiz selamını ifade etti. Öyle mi? Bütün takdimini yaptı ve gerçekleştirdi. Ne kadar tahiyyeler, ne kadar mübarekatlar, ne kadar salavatlar, ne kadar tayyibatlar var ise hepsi sana hastır ey Allah'ım ve bütün bunların hepsini ben sana takdim ediyorum. Sonra bu selama bir selamla cevap verilmesi lazım, doğru mu? İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı Allah konuşuyor. Nereden? Kendi makamından. Haşa, Allah'ın mekanı yok. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir hayal dünyanıza getirmeyin. Peygamber ile Allah karşı karşıya gelmiş bir konuşma yapıyor. Böyle değil. Sakın miracı böyle anlamayın. Böyle anlarsanız Allah'a mekan verirsiniz. Allah mekandan münezzeh. Peygamber Efendimiz orada bir mekanda, Kab-ı Kavseyn makamından konuşuyor. Kendisinin çıktığı bir mekan var, Sidre-i Münteha. Bakın, onun yukarısına çıkıyor, Kab-ı Kavseyn makamından Allah ile görüşmesini yapıyor. Bu görüşmede haşa Allah oradadır manası yok. Yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak Tur Dağı'ndan Musa Aleyhisselam'la konuşuyor. Allah Tur Dağı'ndan mı? Hayır. Ama Tur Dağı'ndan. Ey Musa, benimle konuşmak mı istiyorsun? Tur Dağı'na çık diyor. Tur Dağı Musa Aleyhisselam'ın mekanıdır. Haşa Allah'ın mekanı değil. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan konuşuyor. Kim ile? Allah ile. Allah nerede? Mekandan münezzeh. Mekanı yok. Allah her yerden konuşur. Ama Musa Aleyhisselam'ın Allah ile konuşması için ne diyor? Tur Dağı'na gel. Peygamber Efendimiz de Allah her yerden konuşur. Ama Peygamber Efendimiz onunla konuşabilmesi için Kab-ı Kavseyn makamına çıkması gerekiyor. O makamdan ancak konuşabilir yani. Dolayısıyla Peygamber ne diyor ki? Ey Peygamber, Miraç seyahatini yap, Kab-ı Kavseyn makamına çık, oradan benimle konuş. Ben orada değildim, ben her yerdeyim. Anlaşıldı mesele değil mi? Burayı anlayalım. Yoksa sanki karşı karşıya gelmiş iki kişinin konuşması gibi anlaşılır. O zaman doğru değildir. İki kişi karşı karşıya, ona mahluk denir. İkisi de mahluktur. Halık mahlukiyetten münezzehtir. Orayı yanlış anlamayalım. Hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Bu kadar doğru mu? Tahiyyatı takdim edeceksin. Salavatı takdim edeceksin. Öyle mi? Dayibatı takdim edeceksin. Mübarekatı takdim edeceksin. Selamla mukabele görmeyeceksin. Olmaz. Kim tarafından? Allah tarafından. Ey Nebi! Ey Nebi! Sana salat ve selam olsun. Seni tebrik ediyorum. Seni takdir ediyorum. Öyle mi? Şimdi bakın bunun manası neymiş? Şimdi Allah selam eder. Selam orada mı kalır? Haşa. Allah'ın selamı ezeli ve ebedidir. Bakın ne manaya geliyor. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde selam etmesinin manası ne? Demesi istikbalde 100'er milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa 10 defa Esselamu aleyke ya eyyühen nebi demelerini amirane işaret eder. Aslında mana bu. Ey nebi, benim sana salat ve selam etmem demek senin ümmetine de bunu günde en az 10 defa emrediyorum demektir. Anladınız mı meseleyi? Her bir müminin günde 10 defa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama salatu selam getirmesi Allah'ın emri. En az. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Her gün evden çıkmadan elimize tesbih alıp bunu mu yapacağız? Cenab-ı Hak her şeyi otomatiğe bağlıyor. Sistemini kuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'tan dönerken bize ne hediye ile geldi?
Namaz.
5 vakit namaz değil mi? Namazda okumuş olduğumuz tahiyyatın içerisinde Hazreti Peygamber'e salatü selam var mı? Bak Cenab-ı Hak ne yapıyor? O salatü selamı emniyet altına alıyor. Bir insan hatırlasa da hatırlamasa da sadece 5 vakit namazını kılsa, hesaplayın isterseniz, 5 vakit namazda sünnetlerle beraber bir insan günde 20'nin üzerinde salatü selam getiriyor. Eğer sadece farzları hesaplarsak, vacip de yani vitir namazı dahil olmakla beraber 11 tane salatü selam getiriyor. Çünkü niye? 11 tahiyyat var. 11 tahiyyat var. Eğer sünnetleri kattık mıydı 20'nin üzerine çıkıyor. Allah ne yapıyor? Salatü selamı garanti altına alıyor. Namazı emretmekle. Namaz Allah'ın emri. Salatü selam farz değil. Doğru mu? Ama namaz ile beraber farz oluyor. Enteresan bir şey. Allah onu içine koyuyor. Sana da namazı emrediyor. Peygamberini de günde en az 10 defa salatsız ve selamsız bırakmıyor. Allah bize adeta peygamberine salatü selam getirmekle böyle bir vazifeyi vermiş oluyor. Demelerini amirane işaret eder ve o selamı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, şimdi Peygamber Efendimiz selamı aldı. Ya Rabbi memnun oldum, teşekkür ederim. Hadi bana eyvallah. Böyle değil. Bakın civan mertliğin ayrı bir boyutu var. Hazreti Peygamber'in doğduğu zaman söylediği söz ümmeti ümmeti. Bakın Miraç'ta da onu söylüyor ümmeti ümmeti. Haşir'de de onu söylüyor ümmeti ümmeti. Bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o selama mukabil Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ya Rabbi selam benim ve senin salih kullarının üzerine olsun. Sadece bana olmasın. Anladınız mı meseleyi? Hep bana değil. Özellikle ümmetime. Senin salih kullarının üzerine olsun ya Rabbi. Onlar selamette kalsın ya Rabbi. Ben onu istiyorum. Aslında selam, bakın şimdi okuyoruz. İslam, Müslim, hepsi aynı kelime. İslamiyet'e giren selamette kalır. Doğru mu? Selamete erer. Bakın. Müslim olan, bakın selamete erer. Hepsi aynı mana. Adeta Cenab-ı Hak nedir? Ümmetin Müslüman olarak devam etmesini, Peygamber Efendimiz ümmetin Müslüman olarak devam etmesini, o doğru yoldan, selametli ve kurtuluşlu yoldan ayrılmamasını istiyor. Okuyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o selama mukabil Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin demesi istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selameti ilahi temsil eden İslamiyet'e mazhar olmasını ve İslamiyet'in umum bir şiarı olan müminler ortasındaki için. Şimdi bizim bir adabımıza geliyor bu adabımıza. Bunu biraz konuşalım bismillah. Bizim çok özel bir adabımız var. Çok önemli bir adabımız var. Bu adablarımızı burada nasıl ifade etti? İslamiyet'in umumi bir şiarı, şiar diyor. Yani sembol, sembol. Yani kimlik. Öyle mi? Gösterdiğiniz bir etiket. Bakın, bunun gösterilmesi gerekiyor. Bismillah. İslam nişanı doğru mu? Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Bismillah İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bir insan gördün ki tanımıyorsun, bilmiyorsun. Bir şey alırken Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ne dersin? Bu adam Müslüman. O besmele onun kimliği oluyor. Doğru mu? O besmele onun sembolü oluyor. İslamiyetin şiarı, nişanı. İslamiyetin şiarı, nişanı bir tane mi? Çok minareler, ezanlar, öyle mi? Kabristandaki mezar taşları İslamiyet'e aykırıyor. Müslüman kabristanını kastediyorum. Bizim yine kendi aramızda devam ettirmemiz gereken ama maalesef zaman zaman kayba uğrayan, şimdi okuyacağım, bir adetimiz var ki onu zaman zaman terk ediyoruz. İslamiyet'in şiarıdır. Bizim de kimliğimizdir. Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in bu şekilde demesinin altında yatan sır, evet İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu aleyke ve aleykesselam umum ümmet demesini raci yani dua edercesine. Ben ümmetimden istiyorum ki ümmetim kendi aralarında bu selamı yayarken birbirleriyle karşılaştıkları zaman Esselamu aleyküm. Karşı taraftaki ve aleykesselam. Ve aleyküm selam. Bunu desin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam adeta Miraç'ta selam benim ümmetim üzerine olsun derken bunu özellikle ne yapıyor? Kastediyor. Bakın okuyalım. Umum ümmet demesini raciyane, daiyane dua edercesine Halık'ından istediğini ifade ve ihtar eder. Ama maalesef biz ne yaptık? Bakın baskı psikolojisi. Böyle yapıyorlar. Öyle zamanlar, öyle zeminler oluyor ki bir yerlerden içeri girerken kapıları açtığımız zaman selam söyleyemiyorsun diyor. Bak söyleyemiyoruz. Baskı psikolojisi. Oysa niye ya? Ben kimliğimi göstermekten niye utanacağım ki? Niye kırılacağım ki? Niye darılacağım ki yani? Niye karşı taraftaki darılsın ki yani? Bayrak göstermek gibidir yani. Bayrak göstermek gibidir. Onun yerine başka kelimeler. Kelimeler bazen günaydın, bazen tünaydın. İngilizce kelimelerin Türkçesi bunlar. Evet, manası güzel olabilir ama bu selamı yerinde tutmuyor ki. Çünkü bunun içerisinde İslami sembol var. İslami sembol var. Diğerinde İslami sembol yok. Ve merhaba ifadesini kullanıyoruz. Bu da bir garip hal. Kapıdan içeri giriyor, merhaba. Merhaba aslında içeridekidir. Dışarıdan giren demez. Merhabanın kelime, ya biz bazen böyle yapıyoruz. Kelimenin manasını bilmiyoruz, öyle konuşuyoruz ya. Ne dedin? Vallahi dedim işte. Ne olduğunu bir herkes diyor, ben de öyle diyorum. Merhaba demek, rahat otur demek. Rahat ol demek, serbest ol demek. Adam girdi içeri, selamünaleyküm. Aleyküm selam dedim. Fakat adam tedirgin. Yani içeri girdi ama acaba tamam selamı da aldılar ama beni tamamen kabul ettiler mi, etmediler mi? Ne yapayım, ne diyeyim? Merhaba demek ona yer göstermektir. Efendi, merhaba. Rahat bir şekilde oturabilirsin. Bakın, ikinci bir cevaptır. Şimdi içeri girdin, içeride oturanlar var. Merhaba. Zaten biz merhabayız. Niye bunu diyorsun ki yani? Anladınız mı meseleyi? Kur'an-ı Kerim'de ayet, yani kelimenin manasını kavramak açısından ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette merhaba kelimesi geçiyor. Ve o özellikle inanmayan insanlarla ilgili. Cenab-ı Hak ne diyor biliyor musun? Alem-i ahirette inançsızlarla alakalı bir meseleyi nazara veriyor. Onlara, inanmayanlara orada ahirette merhaba yoktur. Ne demek yani? Biz onlara merhaba demeyeceğiz. Anladınız mı meseleyi? Merhaba demek. Yani ne demek? Onlar daralacaklar. Onlar oturacak yer bulamayacaklar. Bakın bunu söylüyor. Merhaba demek yerin rahat olsun demektir. O zaman kime merhaba denilecek? Ehli cennete, doğru mu? Dolayısıyla merhaba selam yerinde kullanılan bir kelime değildir. Selamdan sonra ifade edilen bir kelamdır. Ama selamdan sıkılıyor, merhaba diyor. Merhaba da aslında Arapça. O da Arapça. Daha moderni işte diğer türlü şeyler. Baskı psikolojisinin sonucu olan şeyler. Böyle böyle nereye kadar yani? Bakın aynı baskı psikolojisi işte kapatıldı. Yani adını ifade etmek gerekmiyor. Bir parkta yapılmadı mı yani? Zahirde baktığınız zaman özgürlük. Hakikatte baktığınız zaman baskı psikolojisi. Sindirmek. Hakikati bu. Daha geriye gidin. 31 Mart vakası. Zahirde baktığınız zaman şeriat isteriz. Hakikatte baktığınız zaman padişahı indiriyoruz. Daha geriye gidin. Zahir. Bakın hep bunlar baskı psikolojisidir. Hep şeytan sağdan yanaşır. Sağdan yanaşır. Ta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dönemine gidin. Sıffin savaşı. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Muaviye ile savaş yapıyor yani. İki Müslüman ordu savaşıyor. Savaş bir noktada barışa inkılap ediyor. Artık taraflar bir araya gelecekler ve barış imzalanacak. Fakat barışı istemeyen, o imzanın atılmasını istemeyen bir grup var orada. O grup ne yapıyor biliyor musunuz? Tarihi bir vakadır. Bunun adına hakem olayı deniyor. Hakem olayı. Tarihi bir vaka. Alıyorlar göğüslerinden Kur'anları çıkarıyorlar. Mızraklarının başına takıyorlar. Ondan sonra kaldırıyorlar havaya. Söyledikleri cümle ne biliyor musunuz? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir. Kime diyorlar bunu? Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyorlar. Hazreti Muaviye ve onun taraftarlarına diyorlar yani. Diyenler kimler? Hariciler. Ya Hazreti Ali radıyallahu anh'tan Allah'ın hükmünü daha ziyade bilecek var mı orada? Hazreti Ali bu. Her şeyi bilen biri. Kur'an'ı senden, benden daha iyi bilen birisi. Sen nasıl bu şekilde kalkıp da söylüyorsun? Baskı psikolojisi. O anda olur ya, birileri de bize uyar. Bakın, birileri de bir söz cümle, aslında orada bir ayet kerimeyi okuyorlar. Allah'ın men lem yehküm ayeti var. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler. O ayeti okuyarak ifade ediyorlar aslında bunu. Yani bunlar ayete riayet etmiyorlar şeklinde avam tabakayı kandırıp kendilerinin etrafında toparlayıp barışı da tamamen sabote etmek istiyorlar. Mana bu. Zahirde doğru, hakikatte tamamen yanlış olan bir yola giriyor ama kimse de kanmıyor yani. Dolayısıyla baskı psikolojisinin altında olan şeyler var. Sureten Selamı kaldırıyorsun, baskı psikolojisi başka bir şey ifade ediyorsun. Aslında ne yapmış oluyorsun? İslam'ın sembolü olan bir şeyi Müslüman olarak kendi arandan kaldırmış oluyorsun. Birisi de bunu zaten yapmak istiyordu ve başarıyor. Başarıyor. İstiyor ki İslamiyet'e ait hiçbir yerde hiçbir sembol olmasın. Olmasın. Enteresan bir şey yani. Bunu artık yeni yeni ifade ediyor. Bizim de literatürümüze bir kelime girdi. Biz bu kelimeyi bilmiyorduk. Vandalizm. Bir kelime girdi. Geçen bir yerde okudum. Nedir bu? Ne demek yani? Roma'yı yakan Neron'la ilgili kullanılıyor bu. Neron, vandalizmin birinci şeyidir, temsilcisidir. Ne yapmış Roma'ya girdikten sonra? Kendinden önce kim ne yapmış ne etmişse hepsini yakmış ve yıkmıştır. Hiçbir şey bırakmamıştır yani. Kendine düşman olanların yaptıkları ne varsa hepsini yakmış ve yıkmıştır. Vandalizmin şeyi bu. İslamiyet'e ait ne varsa hepsini yakın. Hepsini yıkın. Mana bu. Enteresan bir şey yani. Allah muhafaza etsin. Bitiriyoruz. Ve o sohbette hissedar olan Peygamber Efendimiz'le Allah arasında olan o konuşmadan hissedar olan Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in yanında değil. Fakat o sohbetten hissedar oluyor. Allah izni ilahiyle Cebrail Aleyhisselam'a da ne yapıyor? Bu sohbeti istifade ettiriyor, hissettiriyor, işittiriyor vesaire. Hissedar olan Hazreti Cebrail Aleyhisselam emri ilahi ile ne yapıyor? O gece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demesi bütün ümmet, işte Cebrail Aleyhisselam'ın şehadeti bu manaya geliyor. Bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Müjde eder. Müjde eder. Ve bu mükalemeyi kutsiye-i tahattür ile kelimelerin manaları parlar ve genişlenir. İnşallah dua edelim. Cenab-ı Hak bu kelimeyi dilimizden eksik etmesin. Selamı aramızda yaysın. Bakın selamette kalalım. Müslim olarak devam edelim. Ahir nefesimizde de inşallah bu kelime-i tayyibeyi ifade ederek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek nedir Cenab-ı Hak bu dünyadan son nefesimizi vermeyi nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davvahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.